Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa tek partili dönemden çok partili hayata dönüş yıllarına, bu dönemde hem rejimde hem Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Demokrat Parti'de yaşanan değişiklikleri hem de 14 Mayıs 1950'ye giden süreci ele aldık. Barışçı bir şekilde iktidar el değiştiriyor, Demokrat Parti iktidara geliyor, Demokrat Parti'nin iktidar yılları söz konusu. Bu arada ciddi bir kalkınma hamlesi söz konusu. Türkiye gerçek anlamda iktisadi olarak değişiyor, dönüşüyor. Bunu takiben ortaya çıkan özellikle köyden kente göçün, bu bürokrasinin getirdiği reaksiyonlar 27 Mayıs'ta bir askeri darbeye dönüşüyor. Bu darbeyle beraber çok ciddi Türkiye siyasi tarihine etki edecek büyük hatalar gerçekleşiyor. Darbenin kendisi de başta olmak üzere. 61 Anayasası'yla Türkiye demokrasisini, milletin tercihini zapturapt altına alacak bir vesayet sistemine geçiş süreci söz konusu. Bu arada darbecilik, cuntacılık fonda devam ediyor ve bu darbeci cuntacı gruplarla işbirliğine yönelen, buna karşılık darbeci ve cuntacılar eliyle de siyasi istikrarı bozmak ve darbeye zemin hazırlamak şeklindeki karşılıklı birbirini kullanma arayışının gündemde olduğu bir dönemin kapısı aralanıyor. Evet, bu arada 65 ile beraber başlayan Adalet Partisi'nin tek başına iktidarı 69'da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bir ortanın soluna açılma, yenilenme gayreti içerisinde, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde tepkiye yol açıyor ve Güven Partisi çıkıyor. Üçüncü partiye dönüşüyor Güven Parti 69 yılında. 69'da buna rağmen dediğimiz gibi siyasi istikrarı devam ettirecek bir Adalet Partisi'nin tek başına iktidarı var. Ama bu fondaki problemler, yani bu cuntacı, müdahaleci, darbecilerin sistem içerisindeki etkinlikleri, buna bağlı olarak vesayet kurumlarının seçilmiş hükümetle mücadele hali devam ediyor. Bu gruplarla iltisaklı bir takım tahrikler bazı vilayetlerde, bazen büyük şehirlerde öğrenci hareketleri şeklinde kendisini gösteriyor. Aynı zamanda o zaman tam bu adı konulmamış bir düzen tartışması da var. Dediğimiz gibi bu düzen tartışması, bu radikal eğilimler neticede ne yazık ki demokrasiyi güçlendirecek, kendini demokratik bir şekilde ifade edecek bir mecra yerine 9 Mart darbe teşebbüsü, nihayetinde işte 12 Mart ve 70'ten sonra da önce de başlamış olan siyasi şiddetle sonuç almaya yönelik bir takım örgütlerin, yapıların ortaya çıkmasına yol açacak. Bu dönemde 1969'da özellikle bu dönemin ana meselelerini ortaya koyan ve o dönemin en çok okunan kitaplarından birisi olan Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni, Dün, Bugün, Yarın isimli kitabı yayınlanıyor. Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni kitabında kitabını yazdıktan sonra 69 yılında Yunus Nadi Ödülünü alıyor. 3 Temmuz'da Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğinde düzenlenen törenle ödülünü alan Avcıoğlu, aşağı yukarı nasıl kalkınacağı sorunu her aydının kafasında var değil mi? Bunu kağıda dökelim dedik diye konuşuyor. Türkiye'nin geri kalmışlığının nedenlerini araştırarak bir milli devrimci kalkınma modeli ortaya koyan Avcıoğlu'nun radikal fakat insani bir Türk sosyalizminin olanaklarını sergilemeye çalıştığını ifade ediyor Türkiye'nin Düzeni kitabında. Bu büyük bir tartışma meydana getiriyor. Kitap üniversite ve aydın çevrelerinde siyasetçiler ve Türkiye'deki yabancı diplomatlar arasında farklı tepkiler görüyor. The Times gazetesinde son ayların siyasi olayı olarak niteleniyen kitabın geniş bir çevirisini yaptırıyor Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve önerilerini tartışmaya açıyor. Türkiye'nin düzeni kalkınma yolundaki en büyük engelin emperyalizm olduğunu öne sürüyor. Türkiye'deki kapitalist gelişmeler emperyalist hegemonyanın pençesinde gerçekleştiğinden ülke kalkınmamış ve daha çok sömürülmüştür. Avcıoğlu'na göre politik bağımsızlık ekonomik bağımsızlıkla tamamlanamamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli bir kapitalizm kurularak ekonomik bağımsızlık sağlanmaya çalışılmış fakat daha sonra yeniden Tanzimat batıcılığına dönülerek sömürü düzeni kurulmuştur. Amerikan tipi kalkınma modeli ise köksüz bir paketleme ve montaj gösterisinden ibaret kalmıştır. Türkiye'nin geri kalmışlığının nedenlerini Japonya ile karşılaştırmalar olarak inceleyen Doğan Avcıoğlu, devletçi bir sosyalist ekonomi niteliğinde çözümler öneriyor. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını, kalkınmasını, sosyal adalet ve demokrasi yolunda ilerlemesini isteyen milliyetçi devrimcilerin dış destekli tutucu güçlerle mücadele ederek Kemalist devrimlerin altyapısını da gerçekleştirmesini sağlayabileceklerini iddia ediyor. Ona göre esas olarak radikal bir toprak reformu ve devletçi bir sanayileşme ile batılılaşma yolunda bağımsız adımlar atılabilir ve batılılaşma ancak devrimler yoluyla sağlanabilir. Avcıoğlu Türkiye'nin düzeni hakkında şunları söyler. Bu deneme ile genç kuşakların, daha doğrusu toplumun bütün zinde güçlerinin son yıllarda artan ölçüde ilgilendikleri sorulara toplu bir cevap getirmek istedik. Bu soruların cevaplarının araştırılması bizi tarihimizin yeni bir görüşle sosyoekonomik açıdan incelenmesine götürdü. Eski Osmanlı düzeni, Tanzimat batıcılığını, milliyetçi İttihat ve Terakki hareketini, Kurtuluş Savaşımızı, Atatürk devrimlerini, 27 Mayıs ve 20 yılı aşkın demokrasi denememizi yeniden değerlendirmeye, Türkiye'de kapitalizmin tarihini ve kapitalist gelişmeler sonuçta ortaya çıkan sosyal ve ekonomik düzeni incelemeye, tespite yöneltti. Vardığımız sonuç şu oldu. Neden kalkınamadık, nasıl kalkınırız sorusu, düzen nedir ve nasıl değiştirilir sorusuyla eş anlamlıdır. Türkiye'nin düzeni, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı ve tarihi üzerine yeni araştırmaların ortaya çıkmasına özendirici ve bu istikamette bir çığır açıcı bir esere dönüştü. Tabii şimdi bu genel çerçeveyi anlattıktan sonra şunu söylemek lazım. Bu genel çerçevede önerilen strateji, Doğan Avcıoğlu'nun önerdiği strateji, demokrasiyle bağdaşmayan darbeci bir eğilime dönüştü. Nitekim daha sonra 9 Mart darbesinin karargahında ki yer alan isimlerden birisi de Doğan Avcıoğlu olacak. Ama dediğimiz gibi kitabın bütün o söylediklerinin ötesinde tartışmalı yönü ve o zamanki siyasi hayata müdahale eden yönü neticede 27 Mayıs'ta başlayan darbeci, cuntacı eğilimlere bir yeni siyasi boyut, siyasi dil, sosyoekonomik görüş giydirmeye çalışıyor. Bu da esas itibariyle aslında o dönemin Orta Doğu'sundaki yaygın tezlerin Türkiye'ye uyarlanmış hali, Türk tarihine uyarlanmış hali ve bir yandan bu demokrasiye karşı çok partili hayatı, sandığı eleştiren, diğer yandan Batı'yla ilişkileri kendince başka bir formatta yeniden kurarak Batı'yla kopmayı esas alan bir anlayış, bir kitap. Ama bu kitap sadece bir kitap değil. Yani elbette Doğan Avcıoğlu yazdı, ismi biliniyor ama Doğan Avcıoğlu bu kitapla beraber bir siyasi kanadın, siyasi görüşün temsilcisi ve karargahında yer alan bir kurmay akla dönüşüyor. Böylece 27 Mayıs'la başlayan o darbeci, cuntacı eğilimlere yeni bir yön veriliyor. Şimdi Doğan Avcıoğlu'nun bu çalışmaları var ama bir de Bunun içerisinde bunun etrafında bulunan daha radikal ve giderek buradan da koparak daha tam anlamıyla sosyalizmi esas alan görüşlerin ifade edildiği bir yeni mayalanma hali söz konusu. Doğan Avcıoğlu bu geçişi temsil eden bir isim. Bu tezleri çok güçlü bir şekilde tarihi, sosyoekonomik ve mevcut konjonktürle birleştirerek çok etkili bir kitaba dönüştürüyor. Tek kitabı da bu değil. Başka kitapları da var. Zaman içerisinde zaten Devrim diye bir gazeteler olacak orada. Bu kitabı aktüel meselelere uygulayarak buradan bahsettiğimiz o düşünceyi inşa etmeye yönelik işte gündelik, haftalık yazılar yazıp bir yandan bunları günlük polemiğe dönüştürecek bir çalışmanın içerisinde, etrafında zaman içerisinde sonraki yıllarda Türk basınında önemli isimler olacak, genel yayın yönetmenliği yapacak genç isimler de var. O Devrim gazetesinin karargahı aslında aynı zamanda darbe marifetiyle iktidarı ele geçirip devrim yapma çabalarının da karargahı. Dolayısıyla bu yıl yazılan bu kitap, işte Türkiye'nin Düzeni kitabı, 69 yılı. O kadar etkili bir kitap ki 71'de neredeyse başarılı olacak bir darbenin ateşleyicisi. Hatırlayacaksınız, daha önce 27 Mayıs darbesini, Talat Aydemir darbesini konuşmuştuk. Mesela Talat Aydemir darbe teşebbüsleri sırasında böyle bir kitap, böyle bir siyasi, sosyoekonomik çerçeve ve strateji yok. Nitekim Talat Aydemir buna esas teşkil edecek şeyleri hapse girince okuyor. Kendisi de bunu hatıratında etrafındaki insanlara anlatıyor. Aslında bilmedikleri bir şeyin içine giriyorlar ve bunu hapiste okumaya başlıyorlar. Ama Doğan Avcıoğlu bu eğilimdeki genç subaylara, onlarla işbirliği yapan akademisyen, gazeteci, bazı hukukçulara bir ortak siyasi felsefe çiziyor. Tabii yani tekraren söyleyelim, bunun arkasında hani böyle şematik bir tarih tezinin olması, yine şematik bir devrim stratejisinin olması, bu kitabın ve bu kitabı yazan Doğan Avcıoğlu'nun etrafındaki sinerjinin artmasına yol açıyor. Çünkü böyle bir sosyoloji var, böyle bir siyasi eğilim var ve bunun derlenip toparlanacağı, bir siyasi teze dönüşeceği bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni kitabı karşılamış oluyor. Dediğim gibi bu genel çerçeve çiziyor. Bir de bunun daha gündelik hayata uygulanmış gazete yazıları var. Bir de dergisi var, işte Devrim dergisi gibi. Fevkalade önemli, etkili bir kitaba sahip oluyor böylece bu dönemin cuntacı eğilimleri. Tabii bu kitap, biraz önce söylediğimiz gibi, Türkiye İşçi Partisi ve genel olarak demokratik, parlamenter, meşru sistem içerisinde mücadele etmek isteyen solun da altını oyan gelişmelerin önemli bir çerçevesini çiziyor. Nitekim bundan daha sonra daha radikal Marksist, Leninist, daha sonra Stalinist, Mao'cu grupların da kendi renkleriyle yer alacağı ama neticede parlamenter sistemle ya da demokrasiyle bağdaşmayacak hareketlerin ortaya çıkacağı geçiş sürecindeki kitabı temsil ediyor. Bu başarısız olunca bu karargahın etrafında yer alan bahsettiğim o sol gruplar giderek artık buradan kopup kendi anlayışlarını temsil edecek örgüt ve tezleriyle ortaya çıkacaklar. Aslında bunun hemen öncesinde zaten çıkmaya başlamışlar. Türkiye Halkın Kurtuluş Partisi cephesi gibi artık Türkiye'nin düzeninden farklı bildiğimiz devrimci eğilimlerin, tezlerin, yapıların ortaya çıktığı bir dönem söz konusu olacak. Dikkat edelim, 2 sene içerisinde, 69 yılındayız. Yani siyasi istikrar var, Ama 2 sene içerisinde bu kitabın ortaya koyduğu tezler etrafında Türkiye çok ciddi bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalacak. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.